Ayrım 7.
Bu kadar büyük olan acılarını ölümün bile hafifleteceğini ummadığı için ölüm ona daha da ağır geliyormuş. Kendi kendine üzülüyor, acı çekiyor, sebebini bilmemesine rağmen ölümden korkuyormuş. Çünkü ölümden sonra hiçbir şey olmadığını, hayatın birden biteceğini, ölse de kalsa da hiçbir şeyi yoluna koyamayacağını biliyormuş. Trohim 13 yıl bu sıkıntıları çekmiş. Bir gün kiliseden döndükten sonra odasında kahvaltı edip dolabında kilitli duran şarabından içtikten sonra uyumak için yatmış, bir daha uyanamamış. Kolay bir ölüm olmuş bu. Trohim'in süslü tabutunu Alexander Nevski Manastırı mezarlığına kaldırmışlar. Para babasının parlak ziyafetlerini hiç kaçırmayan bir sürü dalkavuk da tabutunun arkasından yürümüş. Hitabetiyle ünlü bir papaz da mezar söylevini vermiş. Ölenin erdemlerini, merhametini, mutlu hayatını uzun uzun sayıp dökmüş. Allah'tan başka hiç kimse ne Trohim'in işlediği cinayeti biliyormuş ne de çektiği işkenceleri. Evet, onun cezası Allah'a ve ahiret gününe inancını kaybetmek olmuş. Pahalıya patlıyor. Çok zaman önce Fransa ile İtalya arasında Akdeniz kıyısında mini minnacık bir krallık vardı. Adı da Monaco'ydu. Krallığın nüfusu büyük bir köyden daha az, topu topu 7000 kişiydi. Toprağı o kadar azdı ki insan başına bir dekar bile düşmüyordu. Fakat bu krallığın hem sarayı hem ordusu hem de komutanları vardı. Ordusu çok küçük, 60 kişi olmasına rağmen yine de bir ordu sayılabilirdi. Bu küçük krallığın gelirleri azdı. Her yerde olduğu gibi burada da vergiler vardı. Ve her adam başına düşen vergilerin yanı sıra tütün, şarap ve rakıdan da vergi alınırdı. Her ne kadar içki ve tütünden vergi alınsa da nüfus az olduğu için bu gelir saray adamlarına, memurlara ve diğer harcamalara yetmiyordu. İşte bu sebeple bunlardan ayrı bir gelire ihtiyaç vardı. Bu gelir de iskambil ve ruletten sağlanıyordu. İnsanlar bu oyunları oynar, neticede kazanır veya kaybederdi. Fakat işletmeci her durumda kazanır ve bu kazancından büyük bir kısmını krallığa verilmek üzere ayırırdı. Evet, krallık için ayrılan pay bir hayli yüklüydü. Çünkü Avrupa'da bu nitelikte bir başka kumarhane yoktu. Gerçi daha önce Almanya'da prenslerin takıldığı kumarhaneler vardı. Fakat bunlar 10 yıl önce kapatılmıştı. Bilindiği üzere kumarhaneler bir sürü felaketlerin doğmasının başlıca sebebidir. Bir takım insanlar buralara gelerek kumar oynamaya başlar, sonra battıkça batar, elinde avucunda ne varsa hepsini yitirir, hatta ödünç aldığı paraları bile kumara yatırır, bunun sonucunda da ya üzüntüsünden ya da kendisini denize atar ya da tabancayla öldürür. İşte bu gibi sebeplerden Almanya'da prenslere kumar oynamak yasaklandı. Fakat Monaco'da böyle bir yasak kim koyabilirdi ki? İşte bu yüzden sadece Monaco'da kumarhane kaldı. O gün bugündür bütün kumar düşkünleri buraya gelmeye başladılar. Böylece krallık bu işten büyük paralar elde etti. Namusluca çalışarak görkemli saraylar kurulmuyor ki. Sonuçta içkiden alınan vergiyle iyi bir hayat yaşanmadığına göre onlar da daha iyi yaşamak için pis bir iş yapıyorlar, böyle böyle yaşayıp gidiyorlardı. Kendi çapında krallık yapıyor, para topluyor, sarayını büyük krallıklar gibi düzenliyor, krallarına taç giydiriyor, mükafat ve ceza veriyor, bağışlıyor, törenler tertipliyordu. Meclisleri, kanunları, mahkemeleri de vardı, tıpkı gerçek krallıklar gibi. Tek farkı vardı, o da her şeyinin küçük olmasıydı. Halkı uysal olan bu krallıkta bir gün bir cinayet işlendi. Daha önce böyle bir şey yaşanmayan bu yerde olay üzerine birbirinden namuslu yargıçlar toplanıp işi gereği yargılamaya başladılar. Toplanan yargıçlar, savcılar, jüri üyeleri, avukatlar kanuna göre suçlunun boynunu vurmaya karar verdi. Kararı krala sundular, o da okuyup tasdik etti. Ölüm cezası verilmişti ama işin kötü tarafı krallıkta cezayı uygulamak için ne bir cellat ne de giyotin vardı. Bunun üzerine kurul tekrar toplanarak Fransız hükümetinden giyotin istemeye karar verdi. Bir yazı göndererek, "Giyotini ve celladını bize gönderebilir misiniz? Masraflarını da bildirir misiniz?" diye sordu. Bir hafta sonra gelen cevapta makinenin de celladın da gönderilebileceğini, masraflarının da 16 bin frank olduğu yazılıydı. Krallık düşündü, taşındı. 16 bin frank bu dile kolay. Böyle ciğeri beş para etmez biri için değmez. Ne de olsa 16 bin frank az değil ki. Kabul etsek kişi başına 2 küsür franktan fazla vergi düşecek. Halka ağır gelir bu. Ayaklanmaya falan kalkarlarsa işi nasıl düzelteceğiz o zaman diyerek meclis toplandı. Bu sefer aynı soruyu İtalya kralına sormaya karar verdiler. Çünkü Fransa Cumhuriyeti krallara saygı göstermeyebilirdi. Fakat İtalya ne de olsa kendi kardeşleriydi. Belki daha da ucuza yapardı. Haberi İtalya kralına gönderdiler, çok geçmeden cevap geldi. İtalya hükümeti giyotini seve seve göndereceğini, masrafların da yol parasıyla birlikte 12 bin frank tutacağını belirtti. Belki bu daha ucuzdu ama yine de pahalıydı. Yine adam başına düşen vergi 1,5 frankın üstündeydi. Sonuçta çok pahalıydı. Bunun üzerine meclis tekrar toplanıp suçlunun başını uçuracak bir asker düşünmeye başladılar. Zaten askerler savaşta insan öldürmüyorlar mı? Bu iş için hazırlanmamışlar mıydı? Bu karar üzerine komutan askerlere gidip onlara bu işi üstlenecek birinin olup olmadığını sorunca askerler buna yanaşmadılar. Beceremeyeceklerini, böyle bir şey öğrenmediklerini söylediler. Tekrar toplanan komiteler, komisyonlar, alt komisyonlar ne yapmalı ne etmeli diye düşünüp taşındı. Sonunda ölüm cezasını müebbet hapse çevirmeye karar verdiler. Böylece hem kral merhametini göstermiş olacak hem de masraf azalacaktı. Karar kabul edilmesine edildi ama işin kötü tarafı suçluyu ömür boyu yatıracak özel bir hapishane yoktu. Var olan hapishaneler suçluları kısa zaman yatırmak içindi. En sonunda güç bela bir hapishane bulup suçluyu içeriye tıktılar, başına da bir nöbetçi koydular. Nöbetçi hem nöbeti bekliyor hem de saray mutfağına gidip suçlunun yemeğini getiriyordu. Adam böyle böyle 6 ay 1 yıl yattı. Yıl sonunda krallık geliri gideri gözden geçirmeye başladı. Baktı ki suçlu yeni bir masraf olmuş. Hem de az bir masraf değil. Nöbetçisi yemeğe hepsi 600 franga mal olmuş. Az para değil ki. Üstelik adam 50 yıl bile yaşayabilecek kadar dinçmiş. Hesap et artık masrafı. Bunun çok fazla olduğuna karar verilip üyeler toplantıya çağrıldı. Bu adam bize pahalıya patlıyor diye düşünmeye başlamış kurul. Biri nöbetçiyi kaldırmayı teklif etti. O zaman suçlu kaçar. Kaçarsa da cehenneme kadar yolu var diye karara vardılar. Kral da tasdik edip nöbetçiyi kaldırdı. Tam ne olacak bakalım diye beklemeye başladıkları zaman bir de ne görsünler. Suçlu yemek zamanı gelince nöbetçiyi arıyor, bulamayınca da kendi saray mutfağına gidip ne verirlerse alıyor, sonra da zindanına dönüp kapıyı kilitleyip oturuyor. Ertesi gün yine öyle. Yemeğini almaya gidiyor ama bir türlü kaçmıyor. Tekrar düşünmeye başlamışlar. Ne yapmalı, ne etmeli derken bize lazım değilsin, çek git demeyi uygun görmüşler. Sonra da Adalet Bakanı suçluyu yanına çağırıp "Başındaki nöbetçiyi kaldırdık. Niye kaçmıyorsun hala? Hem kral da kızmaz buna." deyince adam "Kral kızmayabilir ama ben yine kaçmayacağım. Hem kaçsam nereye gideyim? Siz bana bu cezayı vermekle beni rezil rüsva ettiniz. İşimden gücümden oldum. Bundan sonra kim alır beni yanına? Bana hakkıyla davranmadınız. Yakışık almaz bir şey yaptınız. Ölüm cezası verdiniz, kabul ettim. Cezayı uygulamanız gerekirken bunu yapmadınız, bu birincisi. Böyle şey olmaz diye direnmeme rağmen müebbet verdiniz. Yemeğimi getiren bir de nöbetçi koydunuz başıma. Sonra da tutup kaldırdınız. Oldu mu iki? Ben yine olmaz diye direndim. Gittim yemeğimi kendim aldım. Şimdi de bana çek git diyorsunuz. Öyle yağma yok. Ne yaparsanız yapın bir yere gitmem," dedi. Bütün bunların üzerine meclisi toplayıp ne yapmalı ne etmeli diye düşündüler. Sonra adama aylık bağlamaya karar verdiler. Çünkü başka şekilde kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Sonucu krala bildirdiler. O da başka çarenin olmadığına, ne pahasına olursa olsun bu adamdan kurtulmak gerektiğine karar verip adama 600 frank aylık bağladılar. Bu iş adama iletilince "Parayı namusluca öderseniz giderim," dedi. Böylece bu işi halletmiş oldular. Adama bir miktar avans verdiler. O da herkesle vedalaşıp ülkeden ayrıldı. Trenle 15 dakika gidip sınıra yakın bir yerden biraz toprak aldı. Bağ bahçe yaparak oraya yerleşti. Günü geldiğinde gidip aylığını alıyor. Sonra da kumarhaneye gidip 2-3 frankla oyun oynuyor. Bazen kazanıyor, bazen kaybediyor. Sonra da evine dönüyordu. Yani güle oynaya uslu uslu yaşayıp gidiyordu. Bereket versin ki bu suçu insanın kafasını vurmak ya da ölene kadar zindanda tutmak için masrafı esirgemeyen bir ülkede işlememişti. François, tarih 3 Mayıs 1882 idi. Havre'den Çin limanlarına doğru yola çıkan Rüzgarlar Meryem'i adlı 3 yelkenli gemi Çin'e varınca yükünü boşaltmış, oradan başka mallar yükleyip Buenos Aires'e taşımış, oradan da mal alıp Brezilya'ya götürmüş. Bu sefer esnasında sakatlanmalar, tamirler, sessiz geçen birkaç ay gemiyi zorla rotasından ayırıp uzaklara götüren rüzgarlar, deniz maceraları, felaketler derken gemi tam 4 yıl yabancı denizlerde dolaştı. Tarih 8 Mayıs 1886 olduğunda Amerikan konserveleri dolu teneke sandıklarla Marsilya'ya döndü. Gemi Havre'den çıktığında mürettebat kaptan, ikinci kaptan ve 14 de tayfadan oluşuyordu. Yolculuklarında tayfalardan biri öldüğü, dördü de türlü maceralarda kaybolduğu için Fransa'ya 9 kişiyle dönüldü. Eksilen tayfaların yerine de Singapur'daki bir meyhaneden buldukları 2 Amerikalı, 1 zenci ve 1 de İsveçliyi tayfa olarak aldılar. Sonra da yavaş yavaş limana yanaşma hazırlıklarına başladılar. Yelkenleri indirip semendireğini çaprazlama bağladılar, pofurdaya gelen römörkör gemiyi liman çizgisine yanaştırdı. Gemi dünyanın dört bir yanından gelmiş çeşit çeşit irili ufaklı teçhizatlı gemilerin yan yana durdukları liman boyundaki çizgiye yaklaşıp çift yelkenli bir İtalyan gemisiyle bir İngiliz gemisi arasına sıkıştı. Deniz ise küçük dalgalarla hafif hafif kıyıya çarpmasına rağmen durgundu. Kıyıya yanaştıktan sonra gümrük ve liman memurlarıyla da işini bitiren kaptan tayfalarına bütün gece izin verdi. Sıcak bir yaz gecesiydi. Marsilya baştan başa ışıklar içindeydi. Sokaklarda yemek kokuları, araba gürültüleri, konuşmalar ve şen kahkahalar vardı. Rüzgarlar Meryem'in tayfaları 4 aydır karaya ayak basmadıkları için kıyıya inince şehir içinde şehirleri yadırgayan yabani insanlar gibi ürkek ve çift çift dolaşıyorlardı. Limana yakın olan sokaklarda sanki bir şey arıyormuşçasına etrafa bakınıyor, çevreyi kolaçan ediyorlardı. 4 aydır kadın yüzü görmemişlerdi. İçlerinden Celestine Douglas adlı dinç, pişkin bir delikanlı her zamanki gibi onlara kılavuzluk ediyor, önde gidiyordu. Bu delikanlı arzulanan yerleri bulmayı becerir, sıkışınca yakayı kurtarmayı bilir, kavgalara girmez ama bir defa girdi mi de hakkını verirdi. Tayfalar ağır bodrum ve kiler kokularıyla denize doğru uzanan karanlık sokaklarda itişe kakışa uzun süre dolaştılar. En sonunda Celestine üstünde fenerler bulunan kapıların olduğu daracık bir sokak seçip içine daldı. Tayfalarsa alaylı gülümsemelerle şarkılar söyleye söyleye Celestine'in ardı sıra gidiyorlardı. Kapı fenerlerinin donuk renkli camları üzerine iri rakamlar yazılmıştı. Alçak tavanlı kapıların altında hasır sandalyeler üzerinde oturan yarı çıplak kadınlar tayfaları görür görmez yerlerinden sıçrıyor, sokağın ortasına doğru koşup onların yollarını kesiyor ve kendi odalarını çağırıyorlardı. Arada bir koridorların dibinde bir kapı açılıyor, kaba pamukludan daracık bir pantolon giymiş, kısa etekli, yaldızlı şeritlerle süslü, siyah kadifeden sütyeniyle yarı çıplak bir kadın görünüyordu. Uzaktan "Hey yakışıklı, gel!" diye bağırıyor, bazen de koşup tayfalardan birinin yakasına yapışıyor, adeta sineği sürükleyen bir örümcek gibi iti kaka var gücüyle onu kapıdan içeri sokuyordu. Delikanlı da pek direnmiyordu. Ötekilerse ne olacak bakalım diye izliyorlardı. O sırada Celestine'in "Burası değil, girme!" diye bağırması duyuluyor, delikanlı da onu dinleyip zorla kadından kendini kurtarıyordu. Bunun üzerine öfkelenerek sövüp sayan kadının gürültüsüne başka kadınlar çıkıyor, üzerlerine atlıyor, mallarını övmeye başlıyorlardı. Tayfalarsa hep daha ileri yürüyorlardı. Nadir olarak da mahmuzlarını şakırdatan askerler ya bildikleri bir yere tek başlarına gelen tüccar çırakları ya da bir köylüyle karşılarına çıkıyordu. Tayfalar evlerin altlarından, akan pis kokulu lağımlar üzerinden atlayıp böyle fenerlerin yandığı diğer sokaklardan geçerek hep ileri, daha ileri gidiyorlardı. En sonunda Celestine öbürlerinden biraz daha iyi olan bir eve gelerek arkadaşlarını içeri soktu. İçkili lokantanın büyük salonuna oturan tayfalar yanlarına gelen kadınlardan beğendikleriyle bütün bir geceyi geçirecekler, ayrılmayacaklardı. Orada adet böyleydi. Üç masayı yan yana koyup birleştirerek kadınlarla beraber içmeye başladılar, sonra da yukarı çıktılar. Uzun süre tahta basamaklı merdivenden çıkan 20 ayağın postal gürültüleri duyuldu. Ta ki hepsi daracık kapılardan ayrı ayrı odalara dalıp dağılana kadar. Bütün bir gece boyunca aşağıya inip içiyorlar, 6 aylık kazançlarını 3 saatlik sarhoşlukta döke saça harcıyorlardı. Durmadan içiyor ve yine yukarı çıkıyorlardı. Saat 11'e doğru hepsi zil zurna sarhoş olmuştu. Gözleri kan çanağı gibi olmuştu. Ne söylediklerini bilmeden saçma sapan konuşuyorlardı. Biri şarkı söylüyor, öbürü bağırıp çağırıyor, diğeri masayı yumrukluyor, bir iki şarabı kafaya dikiyordu. Celestine ise arkadaşlarının ortasında oturuyordu. Yanında iri yarı, kırmızı yanaklı, şişman bir kadın vardı. En az arkadaşları kadar içmişti ama henüz tam sarhoş olmamıştı. Fakat düşüncelerini toparlayamıyor, söyleyeceklerini hatırlayamıyordu bir türlü. Hafifçe gülümseyerek, demek öyle, çoktandır burada mısın dedi. Kadın, 6 aydan beri deyince onaylar gibi başını salladı. Nasıl, memnun musun bari? Kadın bu soru üzerine düşüncelere daldı. Alıştım. Alışmak zorundaydım. Hizmetçi ya da çamaşırcı olmaktan iyi yine de. Sanki bu sözleri doğru buluyormuş gibi davrandı. Buralı değil misin? Kadın hayır dercesine başını salladı. Uzaklardan mısın dedi Celeste. Kadın yine başını sallayınca ya nerelisin diye sordu. Kadın hatırlamak istemezcesine düşünmeye başladı. Perpingliyim dedi. Erkek... Ha deyip sustu. Kadın sordu bu defa. Ya sen kimsin? Denizci misin? Evet denizciyim. Çok mu uzaklardaydınız peki? Yakında değildik. Çok şey gördük. Belki dünyayı dolaşmışsınızdır. Dolaştık tabii. Hem de bir değil, iki defa dolaştık. Rüzgarlar Meryem'i adlı bir gemi var. Biliyor musunuz? Hiç rast geldiniz mi? Kadının kendi gemilerinin adını söylemesine şaşırmıştı Celestine. Aklınca biraz dalga geçmek istedi. Daha geçen hafta rastladık. Bunun üzerine kızın benzi birden kül gibi oldu. Sahiden rastladınız mı diye sordu. Tabii ki sahi. Yalan söylemiyorsunuz ya. Vallahi değil diye yemin etti. Peki orada Celestine Douglas'ı gördün mü? Erkek Celestine Douglas mı diye tekrarladı. Şaşırmış hatta korkmuştu. Bu kadın onun adını nasıl bilebilirdi? Yoksa onu tanıyor muydu? Kadının bir şeylerden korktuğu belliydi. Panikle, "Hayır hayır tanımıyorum, burada bir kadın tanıyor onu." dedi. "Hangi kadın, bu evde mi?" "Hayır, buraya yakın." "Ne kadar yakın?" "Canım uzakta değil işte." "Nasıl bir kadın o?" "Benim gibi şöyle böyle bir kadın işte." "Peki niye ilgileniyor bu kadın Celestine'le?" Ne bileyim ben, belki de memleketlisidir. Bir şeyler sorar gibi birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Celestine, o kadını görmek isterdim. Niye? Ona bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Ne diyeceksin? Celestine'i gördüğümü söyleyeceğim. Demek gördün onu. Nasıl? Sağlam mı? Sapasağlam. Niye soruyorsun? Kadın sustu. Yine düşünmeye başladı. Sonra hafifçe... Peki rüzgarlar Meryem'i nereye doğru gidiyordu? Nereye mi? Marsilya'ya. Sahi mi söylüyorsun diye haykırdı kadın. Sahi tabii. Demek Celeste'yi sen de tanıyorsun. Tanıyorum dedim ya canım. Ya bu iyi. Ne olur o senin, haydi söyle. Onu görürsen ona de ki... Yok yok boş ver. Ne söyleyeceğim ona? Boş ver, bir şey söyleme. Celestine kadına bakıyor, gittikçe daha da kaygılanıyordu. Peki sen onu tanıyor musun diye sordu tekrar. Hayır tanımıyorum. Öyleyse ne diye ilgileniyorsun? Kadın karşılık vermedi. Sonra birden yerinden sıçrayarak lokanta sahibinin oturduğu arkadaki tezgaha koştu. bir limon alarak bardağı sıktı ve üstüne su doldurup Celestine vererek "Al iç" dedi ve yine biraz önce oturduğu gibi dizlerine oturdu. Erkek bardağı eline alıp "Bu da ne?" diye sordu. "Ayılman için, sonra söylerim, haydi iç." Celestine içtikten sonra ağzını yemine silerek "Haydi söyle, dinliyorum" dedi. "Söylerim ama beni gördüğünü, benden duyduğunu söylemeyeceksin, olur mu?" "Peki, söylemem." "Yemin et, vallahi mı?" "Vallahi söylemem." "Öyleyse söyle ona. Babası, annesi öldü. Kardeşi de sıtma vardı. Bir ayda üçü de öldü." Celestine bir an damarlarındaki tüm kanın kalbinde toplandığını hissetti. Birkaç dakika ne söyleyeceğini bilemeden sessizce durdu. "Doğru mu söylediklerin?" "Doğru." "Sana kim söyledi bunları?" Kadın ellerini Celestine'in omuzlarına koyup gözlerinin içine bakarak "Ağzını açmayacağına yemin et." "Ediyorum, vallahi söylemem. Ben onun kız kardeşiyim." Celestine birden "François" diye haykırdı. Kadın gözlerini hiç ayırmamacasına ona dikmişti. Dudakları hafif hafif kımıldıyordu. "Celestine, demek sensin." Birbirlerinin gözlerine bakarak hiç kımıldamadan oldukları yerde dona kaldılar. Etraftakilerse sarhoş kafalarla bağırıp çağırıyorlar. Bardak sesleri, alkışlar, taban vuruşları, kadınların ince çığlıkları şarkı gürültüsüne karışıyordu. Bütün bunlar olurken Celestine hafifçe "Nasıl olur bu?" diyordu. Öyle yavaş söylemişti ki kadın iyi anlayamamıştı. Gözleri birden yaşla doldu genç kadının. "İşte öyle. Üçü de bir ay içinde öldüler. Elimden ne gelirdi? Yalnız kalmıştım. Doktora git, eczaneye koş derken bir de üçünün cenaze masrafı. Elimde avucumda ne varsa satıp borçları ödedim. Hiçbir şeyim kalmayınca Bay Kaşo'nun yanına hizmetçi olarak girdim. Sen de şu topal. O zaman 16'ma henüz girmiştim. Sen giderken 14'ümde bile yoktum. İşte ilk günahı onunla işledim. Ne kadar da budalaymışım ya Rabbim. Sonra da noterin evinde dadılık yapmaya başladım. Onunla da aynı şey oldu. İlk zamanlar bana bakmıştı, ev tutmuştu ama çok sürmedi, bırakıp gitti beni. 3 gün boyunca ağzıma bir tek lokma bile koymadım. Kimse de beni istemiyordu. En sonunda diğerleri gibi ben de buraya geldim. Kadın bunları anlatırken dökülen gözyaşları yanaklarını ıslatıyor, ağzına giriyordu. "Celestine, ne yaptık biz?" deyince kız gözyaşları arasında fısıldadı. "Ben senin de öldüğünü sandım. İsteyerek mi yaptım sanki?" Erkek fısıltıyla "Nasıl oldu da beni tanımadın?" diye sordu. "Tanıyamadım işte, kabahatim yok" diyerek ağlamaya devam ediyordu kız, ümitsizce kollarını sallayarak. "Ah, o kadar çok erkek görüyorum ki hepsinin yüzleri bana aynı geliyor. Hem nasıl tanıyabilirdim ki seni? Giderken böyle miydin sen?" Celestine yüreğinin acıyla hızla burkulduğunu hissediyor, dayak yiyen küçük bir çocuk gibi bağırıp çağırmak, haykırmak istiyordu. Ayağa kalktı, kadını kendinden biraz öteye itip kafasını kocaman denizci ellerinin arasına alarak gözlerini hiç ayırmadan kadına bakmaya başladı. Evde bıraktığı yakınları bir bir gözünün önüne geliyorlardı. Yavaş yavaş o küçücük şen kızcağızı da tanımıştı. "Evet, sensin François. Kız kardeşim," dedi Celestine. Birden bir sarhoşun iniltisini andıran boğuk erkek hıçkırıkları boğazında düğümlendi. Kızın başını bırakıp masaya bardakları tuz buz edecek bir yumruk indirdi. Sonra da vahşi bir sesle haykırdı. Bu ses üzerine arkadaşları şaşırmıştı. Ona dönerek konuşan biri "Şuna bakın, nasıl da öfkelenmiş," diyordu. Diğeri "Bağırsın varsın." Derken bir başkası "Hey Celestine, niye bağırıp çağırıyorsun? Haydi yukarı çıkalım," diyor. Bir yandan Celestine'in yenini çekiyor, diğer yandan da hep sırıtan, kırmızı yüzlü, parlak siyah gözlü, pembe ipekten açık korsesi olan kadını kucaklıyordu. Celestine birden sustu, soluğu kesilmişti. Gözlerini arkadaşına dikerek dövüşe başladığı zamanlardaki tuhaf ve kararlı tavrıyla kızı kucaklayan tayfaya doğru sallana sallana yürüdü, sonra da yumruğunu aralarına indirerek kızla tayfayı ayırıp "Defol! Görmüyor musun? Senin kız kardeşin o. Onların hepsi bir insanın kız kardeşi," dedi ve François'yı göstererek "İşte Bu benim kardeşim François dedi. Sonra da katılırcasına gülmeyi andıran hıçkırıklarla haykırdı. Yerinde sallandı. Kollarını kaldırdı ve yüzü koyun yere yıkıldı. Can çekişen bir adam gibi ellerini ayaklarını döşemeye vuruyor, yerde hırıldayarak yuvarlanıyordu. Arkadaşlarından biri yatıralım da uyusun, sokakta polis falan olabilir dedi. Sonra Celestine'i tutup yukarıya François'nın odasına götürdüler ve onun yatağına yatırdılar. Küçükler büyüklerden daha akıllı çıktı. O yıl Paskalya bayramı erken gelmişti. Halk kızakları daha yeni kaldırmıştı. Avlulardaysa hala biraz kar vardı ve köyün sokaklarında sular akıyordu. Akan sular iki avlu arasındaki sokakta bir su birikintisinin başına karşılıklı avlulardan iki küçük kız geldi. Kızlardan biri diğerinden daha büyüktü. Anneleri her ikisine de yeni sarafanlar giydirmişti. Küçüğün sarafanı mavi, büyüğünkü ise süslü ve sarıydı. İkisinin de kırmızı başörtüleri vardı. Kilisedeki bayram töreni biter bitmez iki küçük bu su birikintisine gelmişlerdi. Birbirlerine elbiselerini gösterip oynamaya başladılar. Canları suyun içinde oynamak istiyordu. Küçük kız az kalsın ayakkabılarıyla suya girecekti ki büyük olan "Dur girme, annen kızar sonra. Bak ben ayakkabılarımı çıkarıyorum, haydi sen de çıkar" dedi. Ayakkabılarını çıkarıp suyun içinde karşılıklı yürümeye, birbirlerine doğru ilerlemeye başladılar. Su küçüğün dizlerine kadar geldiğinde "Akulka, burası derin, korkuyorum" diye bağırmaya başladı. Akulka da "Korkma, daha fazla derinleşmez, bana doğru gel, haydi" diye karşılık verdi. Birbirlerine doğru ilerlemeye başladılar. Akulka "Dikkat et küçük, su sıçratma, yavaş yürü" diye uyardı küçüğü. Fakat daha sözünü bitirmeden küçük ayağını suya öyle bir vurdu ki Akulka'nın sarafanını kirletti. Suyu burnuna ve gözüne de sıçratmıştı. Akulka sarafanının üzerindeki lekeleri görünce sinirlendi ve küçüğe bağırdı ve dövmek için peşinden koştu. Küçük kabahatli olduğunu anlayınca hemen su birikintisinden çıkıp eve doğru koşmaya başladı. Tam bu sırada Akulka'nın annesi oradan geçiyordu ve kızın elbisesinin kirlendiğini görünce "Seni edepsiz seni, hemen nerede kirlettin?" diye azarladı kızı. O da "Küçük kız bile bile üstüme su sıçrattı" diye savundu kendini. Bunun üzerine Akulka'nın annesi küçüğü yakalayıp ensesine bir tokat patlattı. Küçük bütün sokağı dolduran bir sesle ağlamaya başladı. Sesi duyan annesi de hemen sokağa fırlayarak komşusuna "Niçin kızımı dövüyorsun?" diye bağırdı. Böylece kadınlar ağız dalaşına başladılar. Kavgayı duyan erkekler de sokağa çıkınca bir gürültüdür başladı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Bir hayli bağırıp çağırdılar. İtişmeler, kakışmalar derken neredeyse kavga edeceklerdi. Bu sırada Akulka'nın ninesi çıkıp erkeklere "Ne yapıyorsunuz siz? Bayram günü gülüp eğleneceğinize kavga ediyorsunuz, günaha giriyorsunuz" diyerek kavgayı önlemek istedi. Fakat ihtiyar kadını dinleyen yoktu. Az kalsın onu yere düşüreceklerdi. Onlar böyle didişirken iki küçük tekrar bir araya gelip barışmışlar. Kadınlar kavgaya devam ederken Akulka sarafanındaki lekeyi silmiş, yine su birikintisinin içine dalıvermişti. Yerden bir taş almış, suyu sokağa akıtmak için yandaki toprağa kazıyordu. Küçük kız da yanaşmış ona yardım ediyordu. Kamgayla ufak bir oyuk açmışlardı. Büyükler yumruklaşmaya başladıklarında küçük kızların açtığı oyuktan ninenin bulunduğu yere doğru su akmaya başlamıştı. İki kız bu kez de yaptıkları dereceğin etrafında koşuşturmaya başlamışlardı. Akulka "Tutma şalaşını" diyerek koşuyordu. Küçük kız da bir şeyler söylemek istiyordu ama gülmekten kendini alıp konuşamıyordu. Kızlar koşuşuyorlar. Işıkların suda bıraktığı pırıltılara bakarak gülüşüyorlardı. Koşarken büyüklerin ortasına giriverdiler. Nini onları görür görmez kavga edenlere "Allah'tan korkun, koskoca adamlarsınız. Şu kızlar yüzünden kavgaya girdiniz. Onlarsa her şeyi unutmuş güle oynaya hoplayıp zıplıyorlar. Şu kızlar kadar olamadınız. Sizden daha akıllıymışlar meğer" dedi. Bunun üzerine kızlara bakan büyükler yaptıklarından utandılar ve kendi kendilerine gülerek evlerine döndüler. Şu ayeti bu hikaye doğrultusunda anlamak ne kadar da isabetli olacaktır. Eğer küçük çocuklar gibi olmazsanız asla cennete giremezsiniz. Aptal İvan. 1. Çok zaman önce bir padişahın ülkesinde zengin bir köylü yaşıyormuş. Bu köylünün asker Semyon, Şişko Taras, Aptal İvan adlarında 3 oğlu, bir de Malanya adında dilsiz, geçkin bir kızı varmış. Bir gün asker Semyon, padişaha hizmet için askere, Şişko Taras da bir tüccarın yanında çalışmak için şehre gitmiş. Aptal İvan ise alın teriyle çalışıp kazanmak için kız kardeşiyle birlikte evde kalmış. Zamanla asker Semyon orduda yüksek rütbelere ulaşmış, mal mülk edinip bir bey kızıyla evlenmiş. Fakat maaşının ve malının mülkünün çok olmasına rağmen yine de iki yakası bir araya gelmiyormuş. Çünkü karısı asker Semyon'un bütün kazancını har vurup harman savuruyormuş. Böylece yine parasız kalıyorlarmış. Bir gün asker Semyon mülkünün gelirini toplamaya gittiğinde kahyası ona demiş ki, "Nerede bizde gelir beyim? Hiçbir şeyimiz yok ki. Sığır, at, inek, çapa, sapan, tırmık, bunların hiçbiri yok. Bunlar olmalı ki gelir olsun." Bunun üzerine Semyon babasının yanına gidip, "Baba, sen zengin olmana rağmen bana hiçbir şey vermedin. Benim üçte bir payımı versen de işime yarasa, kendi mülküme katsam," demiş. Babası, "Sen eve ne getirdin ki üçte bir payını istiyorsun, hem İvan'la kıza da haksızlık etmiş oluruz," diye cevap verince Semyon, "Yahu baba, İvan aptal, kız da dilsiz ve geçkin, fazla malı, ne yapacak onlar?" deyince baba, "İyi öyleyse git İvan'a söyle, o ne derse o olsun," demiş. İvan da, "Olur tabii, varsın alsın, ne olacak?" cevabını verince Semyon kendi payını alıp mülküne katmış ve yine padişaha hizmet etmek için gitmiş. Şişko Taras da aynı Semyon gibi çok para kazanmış, bir tüccar kızıyla evlenmiş ama bir türlü gözü doymuyormuş. Sonunda babasına gidip payını ayırmasını istemiş. Fakat babası Taras'a da payını vermek istememiş. "Sen eve hiçbir şey getirmedin. Ne varsa hepsini İvan kazandı. Eğer sana pay verirsem İvan'la kızın hakkını yemiş olurum." Bunun üzerine Taras, "İvan malı mülkü ne yapacak? Aptalın biri zaten. Evleneyim dese hangi kız varır ona? Dilsiz kıza da bir şey lazım değil. Ne olur bana buğdayın yarısını verin. Çift çubuk aletlerini istemiyorum. Sadece hayvanlardan kır atı verin yeter. Nasıl olsa çift sürmede işinize yaramıyor," demiş. İvan ise gülerek, "Tabii canım, neden olmasın, gidip getireyim," demiş ve böylelikle Taras'a da payını vermişler. Sonra Taras buğdayı şehre taşımış, kır atı da alıp götürmüş. İvan ise her zamanki gibi babasını, annesini beslemek, kart kısrakla çift çubuk işlerine devam etmiş. 2. Bütün bunlar olurken bir köşede oturan ihtiyar şeytan, kardeşlerin pay işinde kavga etmeden sevgiyle, iyilikle ayrılmalarına çok öfkelenmiş. 3 küçük şeytan çağırmış yanına. "Biliyorsunuz asker Semyon, Şişko Taras ve Aptal İvan adlarında 3 kardeş var. Kavga etmeleri gerekirdi ama dirlik ve düzenlik içinde yaşıyorlar. Birbirlerini sevip sayıyorlar. Şu aptal olan bütün işi alt üst ediyor. Şimdi üçünüz gidip 3 kardeşin peşine düşeceksiniz. Öyle akıllarını çeleceksiniz ki birbirlerinin gözlerini çıkaracaklar. Yapabilir misiniz bunları?"
"Yaparız tabii."
"Nasıl yapacaksınız peki?" "Nasıl olacak? Önce her birinin varını yoğunu elinden alırız. Yiyecek bir şeyleri kalmayınca da onları bir araya getiririz ve onlar da kavga ederler." "Tamam tamam. Görüyorum ki işinizi biliyorsunuz. Haydi şimdi gidin ve üçünü de baştan çıkarmadan yanıma gelmeyin. Yoksa üçünüzün de derisini yüzerim." 3 küçük şeytan kalkıp bataklığa gittiler. İşe nasıl başlayacaklarını konuşmaya başladılar. Tartıştılar, tartıştılar, tartıştılar. En sonunda her biri işin kolay tarafını kapmaya çalıştığı için kura çekmeye karar verdiler. Kime hangi iş düşerse onu yapacak, işini erken bitiren de öbürlerinin yardımına koşacaktı. Küçük şeytanlar kura çekti, Sonra kimin işini bitirdiğini, kimin yardımına koşulması gerektiğini anlamak için bataklıkta buluşulacak günü tespit ettiler. Tespit edilen gün geldiğinde şeytanlar bataklıkta buluştu. Her biri işinin nasıl gittiğini anlatmaya başladı. İlk olarak Samyon'un peşine düşen küçük şeytan anlatmaya başladı. Benim işim yolunda. Yarın sabah Samyon babasının yanına gidecek. Diğerleri bu işi nasıl yaptığını sorduklarında anlatmaya devam etti. Ben önce Samyon'a öyle bir cesaret aşıladım ki padişaha gidip bütün dünyayı ele geçireceğine söz verdi. Bunun üzerine padişah Samyon'u komutan yaptı ve onu Hint padişahıyla savaşmaya gönderdi. İki ordunun savaş alanında karşılaşacakları günün gecesi ben gidip Samyon'un ordusunun bütün barutlarını ıslattım. Sonra Hint padişahının yanına gidip ona saman çöplerinden sayılamayacak kadar çok asker yaptım. Samyon'un askerleri ise her taraflarının askerlerle çevrildiğini görünce korktular. Samyon ateş etmelerini emretti ama toplar, tüfekler ateş almadı. Bunun üzerine Samyon'un askerleri iyice korkup çil yavrusu gibi dağıldılar. Böylece Hint padişahı onları yendi. Samyon rezil oldu. Malını, mülkünü elinden aldılar. Yarın da asacaklar. Şimdi bir günlük işim daha var. Evine kaçabilmesi için onu zindandan çıkaracağım. Yani benim işim yarına bitiyor. Şimdi söyleyin bakalım hanginize yardım edeyim? İkinci olarak Taras'ın peşine düşen şeytan konuşmaya başladı. Benim yardıma falan ihtiyacım yok. Benim işim de yolunda gitti. Taras'ın bugünkü durumu bir haftadan fazla sürmez. İlk iş olarak gözünü hırs bürümesini sağladım. Başkasının malına karşı öyle bir hırs oluştu ki gözü doymuyor. Ne görse almak istiyor. Elindeki bütün parayı eşya almak için harcadı. Durmadan harcadı. Öyle bir hale geldi ki ödünç aldığı paralarla satın almaya başladı. Borç gırtlağına kadar dayandı. İşler öyle karıştı ki bir türlü içinden çıkamıyor. Bir hafta sonra da ödeme zamanı başlayacak ve ben o zaman elindeki malların hepsini yok edeceğim. Böylece borçlarını ödeyemeyecek ve ister istemez babasının yanına gidecek. Sıra İvan'ın peşine düşen üçüncü şeytana geldiğinde ona işlerinin nasıl gittiğini sordular. O da anlatmaya başladı. Benim işlerim iyi gitmiyor. İlk iş olarak karnı ağrısın diye yemek tabağına tükürdüm. Sonra da tarlasına gidip süremesin diye toprağı tepeleyip sertleştirdim. Bundan sonra süremeyeceğini sanıyordum ama o aptal sabanıyla gelip inatla toprağı sürmeye başladı. Karnının ağrısından inlemesine rağmen yine de toprağı sürmekten geri kalmıyordu. Baktım olmuyor, sabanını kırdım. Fakat o hemen eve koşup bir başkasını getirdi ve yine bir ok takarak yine sürmeye başladı. Baktım bu da çare etmedi. Bu sefer toprağın altına girerek saban demirini tuttum. Fakat imkanı yok. Sabanı öyle bastırıyor ki sivri demir ellerimi paramparça etti. Hemen hemen tarlanın hepsini sürdü. Sadece az bir yer kaldı. Gelin arkadaşlar bana yardım edin yoksa bütün emeklerimiz boşa gidecek. Bu aptal çiftçilik eder durursa onlar asla sıkıntıya düşmezler. İki kardeşini de besler o. Bu anlatılanlardan sonra Samyon'un şeytanı ertesi gün yardıma gideceğine söz vermiş ve şeytanlar birbirlerinden ayrılmışlar. 3. İvan bir gün önce hemen hemen bütün tarlayı sürmüş, sadece bir boy sürülecek yer kalmıştı. Bir yandan karnı ağrımasına rağmen tarlayı sürmesi gerektiği için oraya gitti. Öğen diresini hareket ettirdi, sabanı çevirdi ve sürmeye başladı. Fakat daha ilk dönüşünde sanki bir köke takılmış gibi geriye doğru sendeledi. Çünkü küçük şeytan ayağını saban demirine dayamış, demiri tutmaktaydı. İvan bunun üzerine şaşılacak şey burada kök yoktu ama kök işte diye düşündü. Elini toprağın içine sokup yokladığında yumuşacık bir şey hissetti. Tuttu, çekip çıkardı, bir de ne görsün? Kök gibi kara, kımıldamayan bir şey. Baktı ki dipdiri bir küçücük şeytan. İvan, seni gidi mendebur seni dedi. Bir vuruşta kafasını ezmek istedi, elini kaldırdı, tam yumruğu indireceği sırada küçük şeytan yalvarmaya başladı. Kıyma bana ne olur, ne istersen yaparım. Ne yapabilirsin bakayım? Ne istersen, sen sadece istediğini söyle. İvan kafasını kaşıyarak, karnım ağrıyor, ağrısını geçirebilir misin dedi. Geçiririm. Haydi geçir öyleyse. Bunun üzerine şeytan toprağa eğilerek onu tırnaklarıyla eşeledi, eşeledi ve 3 çubuklu bir kök bulup İvan'a uzattı. Al bunu. Kim bu çubuğu yutarsa ağrısı sızısı kalmaz. İvan bir tanesini alıp yuttuğunda ağrısı o anda geçivermişti. Şeytan yine yalvarmaya başladı. Haydi bırak artık beni, inan bana yerin dibine girer bir daha da çıkmam. Tamam olur haydi, Allah yardımcın olsun. Şeytan Allah lafını duyar duymaz tıpkı suya düşen bir taş gibi yerin altına cumburlop dalıverdi ve ortada yalnızca bir çukur kaldı. İvan diğer 2 çubuğu şapkasına sıkıştırarak kalan toprağa sürmeye başladı. Sürmeyi bitirdikten sonra sabanını ters çevirip evine gitti. Hayvanları bağladıktan sonra içeriye girdi. Bir de baktı ki büyük ağabeyi Semyon'la karısı oturmuş yemek yiyorlar. Duyduğuna göre Semyon'un malını mülkünü elinden almışlar. Semyon güç bela zindandan kaçıp babasının yanına koşmuş. Semyon İvan'ı görünce, ben senin yanında oturmaya geldim. Yeni bir yer bulana kadar bana da karıma da bakacaksın dedi. İvan, tabii canım, olur, kalın deyip sedire oturmak istedi. Fakat Semyon'un karısı İvan'ın kokusundan tiksindi ve kocasına dedi ki, böyle kötü kokan bir köylü parçasıyla beraber yemek yiyemem ben. Bunun üzerine Semyon da, bizim hanım pis koktuğunu söylüyor, yemeğini sofada yesen deyince İvan, olur tabii, zaten Kısra'ya gece otlatmaya götürecektim diyerek ekmeğini, kaftanını alıp Kısra'ya otlatmaya gitti. 4. O gece Semyon'un şeytanının işi bittiği için serbest kalmış ve verdiği sözü tutmak için İvan'ın şeytanını aramaya, aptalı alt etmek için ona yardım etmeye gitmiş. Tarlaya vardığında arkadaşını aramış taramış hiçbir yerde bulamamış. Sadece ortadaki çukuru görmüş. Herhalde arkadaşımın başına bir bela geldi. Onun yerine ben geçeyim bari. Sürme işi de bitmiş. O zaman ben de ot biçerken hakkından gelirim. Şeytan bu düşüncelerinden sonra otluğa giderek orayı su altında bırakmış. Her taraf çamur deryası haline gelmiş. İvan şafak sökerken Kısra'yı otlatmaktan dönmüş, tırpanını bileyip otları biçmeye gitmiş. Otluğa vardığında biçmeye başlamış. Bir sallamış, iki sallamış, tırpan hemen körelivermiş, kesmez olmuş. Bileylemek gerekiyormuş. İvan sürtmüş, sürtmüş. Olmuyor. En iyisi eve gidip bileği taşı ve ekmek getireyim. Gerekirse bir hafta bile bileylerim ama hepsini biçmeden yine de gitmem demiş. Şeytan bu sözleri işitince düşüncelere dalmış. Bu aptal çetin cevize benziyor. Kolay kolay alt edemeyeceğim. Başka bir kurnazlık düşünmeliyim. İvan tırpanı bileyleyip gelmiş ve biçmeye başlamış. Şeytan bunun üzerine otların arasına gizlenerek tırpanı çekmeye, ucunu toprağa batırmaya başlamış. İvan zar zor otların büyük bir kısmını biçmiş. Sadece su içindeki bir bölüm kalmış. Şeytan oraya gidip suyun içine girmiş ve ellerimi kesip biçse de yine ona bu otları biçtirmeyeceğim demiş. İvan oraya vardığında otların sık olmadığını görmüş fakat yine de tırpan dönmüyormuş. İvan kızmış ve var gücüyle sallamaya başlamış tırpanı. Şeytanın gücü de yavaş yavaş tükeniyormuş. Tam zamanında geriye sıçrayamamış. Bakmış ki iş kötüye gidiyor, bir çalının arkasına büzülüvermiş. O sırada da İvan tırpanını çalıya doğru sallamış ve şeytanın kuyruğunun yarısını kesmiş. Böyle böyle İvan bütün otluğa biçmiş. Kız kardeşine de otları toplamasını tembihledikten sonra çavdarı biçmeye gitmiş. Giderken de yanına bir çengel almış. Kesik kuyruklu şeytansa ondan daha önce gitmiş ve çavdarı öyle alt üst etmiş ki saplar bir türlü çengele gelmiyormuş. Bunun üzerine İvan otluğa gidip bir orak almış ve yeniden biçmeye başlamış. Çavdarı bir baştan diğer başa biçmiş, sonra da şimdi sıra geldi yulafa demiş. Kesik kuyruklu şeytan bu sözleri işitince içinden, hele dur sen, çavdarda hakkından gelemedim, yulafta gösteririm sana, yarın bir olsun hele. Ertesi sabah küçük şeytan yulaf tarlasına gittiğinde bir de ne görsün, yulaf biçilmemiş mi? İvan fazla yorulmamak için gece gelip işini bitirmiş meğerse. Şeytan bunu görünce küplere binmiş. Bu aptal benim kuyruğumu kesti. Beni adam akıllı yordu. Savaşta bile bu kadar yorulmamıştım. Aptal herife yetişmeye imkan yok. Uyumuyor ki. Ben biliyorum yapacağımı. Şimdi gidip ekin yığınlarının hepsini çürüteceğim dedikten sonra çavdar yığınına gidip demetler arasına sokulmuş ve çürütmeye başlamış. Demetleri ısıtmış, sonra kendisi de ısınmış ve uyuyakalmış.